Ayrım 8, sayfa 85. Orlando uyandığı zaman bir sedyede yattığını hissetti. Anlamadığı bir dil konuşan bir takım adamlar tarafından taşınıyordu. Orlando doğrulmak istedi ancak vücudu ona itaat etmedi. Hatta başını bile çeviremiyordu. Öldüm, ben bir ölüyüm, beni mezarlığa götürüyorlar. Ansızın yüreğini mezar soğukluğu kapladı. Tüm vücudu titriyor, dişleri takırdayarak birbirine vuruyordu. Mors est frigus aetemum. Ölüm ebedi soğuktur. Orlando'yu içinde ateş yanan kapalı bir yere taşıdılar. İçerisi balık ve yanmış yağ kokuyordu. Üzerine bir yüzün eğildiğini fark etti. Bir kadın. Saçları yanaklarına değiyordu. Angelus mortis. Ölüm meleği. Kapalı gözlerle ıslak elbiselerinin vücudundan çıkarıldığını hissetti. Soğuk, ölümle mücadele ederken olduğu gibi sarsıyordu onu. Birkaç kişinin güçlükle zapt edebildiği delice çırpınan kollar kendisine mi aitti? Üzerine koyun kokulu bir takım postlar atıldı. Ancak vücudunun her zerresine işleyen dondurucu soğuğa karşı etkili olamıyorlardı. Tanrım, ölmek ne kadar soğukmuş böyle. Cehennem ateşi nerede kaldı? Yoksa hissettiği şeytanın ta kendisi miydi? Postların altına bir vücut girmişti, canlı ve sıcak. Bir takım eller geziniyordu üzerinde, etini yokluyordu. Sonra ansızın bir ağırlık hissetti üzerinde. Nefes alan bir karın göğsünü sıkıştırıyordu. Yüzünün tam önünde iki göz, kocaman koyu renk gözler. Parmaklar göğsünde dolaştı, aşağılara indi, bacaklarının arasına girdi. Kulağına dokunan bir dil, kuş cıvıltısına benzer yabancı kelimeler, İnlemeler, iç çekmeler, hızlı hızlı nefes alıp vermeler, gel. Kendisini sönmek üzere olan, ancak içindeki son közün yelpazelenerek tekrar bir aleve dönüştürülmeye çalışıldığı bir ateş gibi hissediyordu. Göle düşen bir taş nasıl suyun yüzeyinde daireler oluşturursa, içindeki yaşam isteği de aynı şekilde uyanmaya başlamıştı. Kasıklarına güzel bir sıcaklık akıyordu. Et ateşini ete geçiriyordu. Koruyucu Aziz'in oldukça yetenekli evlat. Seni kırık bir direk parçasına asılmış vaziyette bulduk. Sırtına bağladığın kapan halatlara takılmış. Suda çok uzun süre kalmış olmalısın. Baygındın ve ölü bir balık kadar soğuktun. Diğerleri nerede? Diye sordu Orlando. Diğerleri yok. Denizden sadece seni çıkardık. Bonifiatus civarında müthiş bir akıntı var. Dalgalar tarafından kıyıya atılmayanlar doğruca açık denize sürükleniyorlar. Buranın balıkları diğer tüm kıyılarınkinden daha yağlıdır. Orlando ile konuşan adam çok yaşlıydı. Ağzında tek bir diş bile kalmamıştı ve yüzü bir kaplumbağanınki kadar buruşuktu. Yaşamının büyük bir kısmını güverte tahtaları üzerinde geçirmiş olan biri gibi dururken bacaklarını iki yana açıyordu. Hayvan postlarından oluşan bir yığının altında yatan ve kendisini bir çocuk kadar güçsüz hisseden Orlando'yu meraklı gözlerle süzüyordu. "Neredeyim?" diye sordu Orlando. "Sen kimsin?" "Biz Sardunyalı balıkçılarız. Adım Luigi. Nasıl oluyor da dilimi konuşabiliyorsun?" "Anakarada uzun yıllar geçirdim. Biz Sardunyalılar eninde sonunda yumurtlama yerlerine geri dönen somon balıklarına benzeriz. Peki sen kimsin?"
''Ben bir tapınakçıyım. Bir tapınakçı, yani bir keşiş şövalye. Ey Bastiyalı Aziz Bonifaz, bu gerçek olamaz.'' Luigi'nin sıkı bir bıyıkla kaplı üst dudağında pis bir gülümseme belirdi. Yanında kurt kapanı taşıyan bir rahip. ''Bunu komik mi buluyorsun? Hayır, doğrusu bir tapınakçıdan beklenmeyecek yeteneklere sahipsin. Bilmece gibi konuşuyorsun. Uzun süre denizde kalan bir adamın sıcaklıktan başka bir şeye ihtiyacı yoktur.'' Deniz kazazedelerini ister sıcak suya yatır, ister vücutlarını şarapla ov, ister midelerini sıcak içeceklerle doldur. Yine de pek azı hayatta kalır. Biz Sardunyalılar ne yaparız biliyor musun? Hayır mı? Aslında bilmen gerekir. Çünkü bunu bizzat yaşayarak tecrübe ettin. Denizden bir adam çıkardığımız zaman yatağına bir kadın sokarız. Yatağına bir kadın mı sokarsınız? Kimse sönmekte olan bir ateşi dışarıdan canlandıramaz. İçeride yanan o çok azıcık ateş, gıdasını aldığı takdirde kendi kendine alevlenir. Bu insanlarda da farklı değildir. Bir erkeğin yaşam ateşi, tecrübeli bir kadının kucağından başka nerede alevlenebilir? Bu şekilde ısınmayan, canlanmayan, harekete geçmeyen biri için yapılacak başka hiçbir şey kalmamıştır. Yani benim, evet evlat, hem de iffet yemini etmiş biri için şaşılacak bir güç ve başarıyla. Aman Tanrım, aslında Tanrı'ya teşekkür etmemiz gerekir. Neden biz? Bize verdiği nimetler ve kıyılarımıza vuran her gemi için Tanrı'ya daima şükrederiz. Denizden topladıklarımız erkekler arasında pay edilir. Hayatta kalanlar ise kadınlara aittir. Kimin cemaatimize katılacağına onlar karar verir. Peki diğerlerine ne olur? İhtiyar omuzlarını silkti. Onları öldürür müsünüz? Hayata kendiliklerinden gözlerini yumarlar. Ya hayatta kalanlar? Söylediğim gibi, onlar adalarda fazlasıyla mevcut olan dul kadınlara aittir. Deniz pek çok kadını dul bırakıyor. Genç erkekler burada iyi atlar kadar nadirdir. Çoğu hayatını burada geçirir. Soylu olanları genellikle aileleri tarafından satın alınır. Bazı nankörler ise kaçmaya çalışırlar. Yakaladığımız zaman onlara karanlık yuları takarız. Yular mı? Onların gözlerini oyarız. Böylece hem kaçmalarını engeller hem de güçlerini korumalarını sağlamış oluruz. Ben bir tapınakçıyım. Tarikatımın şantaja boyun eğmeyeceğini bilirsiniz. Bugüne dek bizden biri için asla fidye ödenmedi. Ne kadar iyi. Böylece elimizden çıkmamış olursun. Sizi uyarıyorum. Bir tapınak efendisine el kaldırmaya cüret eden biri, Roma'ya ve tüm azizlere el kaldırmış olur. Ben bir keşiş şövalyeyim. Keşiş olmasına keşişsin. Ama karı düzmeyi iyi beceriyorsun. Kolların da kıçın kadar kuvvetliyse burada keyfin yerinde demektir. İhtiyar adam Sardunya dilinde bir şeyler söyledi. Gülen bir kadın sesi ona cevap verdi. Orlando yana döndü ve şöminenin başına çömelmiş bir kadın gördü. Güçlü çenesi ona bir zamanlar öldürmüş olduğu bir vaşağı hatırlatmıştı. Gözleri ağzından daha güçlü gülüyordu. Saçları açık, kolları ve bacakları çıplaktı. Büyük ve etli göğüsleri, incecik kumaşın altında tepeleme dolu balık ağlarındaki deniz anaları gibi oynuyordu. ''Onunla mı?'' diye sordu Orlando. ''Senin karın mı?'' Bir Sardunyalı karısını asla başka bir erkekle paylaşmaz. Hayata döndürme dulların işidir. Deniz bu kadının kocasını elinden aldı. Şimdi de ona seni verdi. Yaşamını ona borçlusun. Ona teşekkür ederim. Bunu kendin söylemelisin. Onun dilini konuşamıyorum. Konuşabiliyorsun. Etin dili her yerde aynıdır. Hatta hayvanlarda ve kuşlarda bile. Şimdi sıra sende. Ama bu ahlaksızlık. Ahlaksızlık mı? Bizim yasalarımız sizinkilerden daha serttir. Evli olmayanlar arasındaki cinsel ilişki ölümle cezalandırılır. Sardunyalı bir kadın, ait olmadığı bir erkeğe yaklaşmaya asla cesaret edemez. O bana mı ait? Hayır, sen ona aitsin. Kıyıya vuran her şey bulana aittir. Bu yasaya uymayanlar mutlaka cezalandırılır. Yaşlı adam onun elini sıktı. Orlando kapının mandalının düşerken çıkardığı sesi duydu. Neredeyse aynı anda kadın elbisesini çıkardı ve bir yılan gibi kıvrılarak kurbanına yaklaştı. Orlando direnmeye çalıştı ancak boğulan biri gibi ona sarılmaktan başka çaresi kalmamıştı. Uzun bir süre sonunda Orlando eski gücünü yeniden kazandı. Sadece bir kez direnmeye, kadını reddetmeye cüret etti. Bunun üzerine köyden iki adam geldi. Orlando'nun ellerini arkadan bağladılar. Ayaklarına da ancak küçücük adımlarla yürüyebileceği şekilde bir köstek vurdular. Kadın bez bir bebekle oynayan bir çocuk gibi davranıyordu ona. Onu balık çorbası, incir ezmesi ve domuz yağıyla besliyor, ağzına ballı ekmek parçaları tıkıyor, şarabına sıcak süt karıştırıyordu. Sonra onu yıkıyor ve ninni benzeri monoton şarkılar söylüyordu. Orlando kadının etinin ve dilinin karşısında çaresiz kalmıştı. Organının sertleşmesiyle birlikte kadın üstüne biniyor, etli kalçaları aşağı ve yukarı, sağa ve sola hareket ediyor, kasıklarına kıyıya vuran dalgalar gibi çarpıyordu. Gözleri kapalı, ağzı aralıktı. Islak dudakları Orlando'nun dudaklarını arıyor, sıcak dili ağzının içine giriyordu. Bir yılan tarafından yutulan bir fare de aynı şeyleri hissediyor olmalıydı. Molière, Nominem tuum verum serpens est. Kadın, senin gerçek ismin yılan. Orlando o gece rüyasında Adrian'ı gördü. Henüz çocuktular ve yakaladıkları çıngıraklı yılanları besliyorlardı. Ona verdikleri kurbağalar dev gibiydi ama yine de tek hamlede ve canlı olarak yutuluyorlardı. Korkunç bir sahneydi bu. Orlando tiksintiyle sordu. Acaba yılan yemek yerken zevk alıyor mu, yoksa sadece biyolojik ihtiyaçlarının mı kölesi? Yılan da tıpkı kurbağa gibi bir kurban, kendi yaratılışının kurbanı. Ben bedensel birleşmeyi de farklı algılamıyorum, dedi Orlando. Bir erkek nasıl olur da bir kadın tarafından baştan çıkartılabilir, ruhunu yitirebilir? Nasıl olur da onun ter, tükürük ve idrarla yapış yapış olmuş bedeninden zevk alabilir? Açlık başka çare bırakmadığı zaman, kurbağayı yutmak zorunda kalan yılanın hissettiklerini ancak şimdi anlayabiliyorum. Ya bende bir şey var, ya da yaratılışımda bir bozukluk. Bir kadınla çiftleşmektense, bir atla çiftleşmeyi tercih ederim. Orlando 2 gün ve 2 gece boyunca bu çaresiz konumda kaldı. Geceleri kelebekler ve sinekler yüzüne konuyordu. Tüm eklemleri ağrımaya başlamıştı. Kenevir sicim etini kesiyordu. 3. günün sabahı kadın onun bağlarını çözdü. Orlando büyük bir rahatlama duygusuyla onun ellerini öptü. Kadın onunla karşısında bir hayvan veya bir çocuk varmış gibi gayet yavaş tane tane konuşuyordu. Sözlerini takip edemeyeceğinden korkuyor gibiydi ama Sardunya dilinde kurduğu cümleler tıpkı klasik Latinceyi andırıyordu. Kadın çıplak olarak şöminenin önüne diz çöküyordu. Uzun saçları bir at yelesi gibi omuzlarına dökülüyordu. Sönmek üzere olan korlara doğru yavaşça üflüyor, çıra ve samanla onu canlandırmaya çalışıyordu. Ateş tekrar alev alev yanmaya başlayana kadar da üflemekten, parmağıyla karıştırmaktan, güzel sözler söylemekten vazgeçmiyordu. Bu arada da gözleri gülüyordu. Ateşi nasıl canlandıracağını biliyor diye düşünüyordu Orlando. Bu arada kadını gözlüyordu. Daha önce bir kadına, üstelik de çıplak olanına asla bu kadar yakın olmamıştı. Rahip ne demişti? Galina non est avis. Uxor non est homo. Horoz bir kuş değildir. Kadın bir insan değildir. Meğer ne kadar haklıymış. Kuzey adasında neredeyse sürekli esen fırtına birkaç saat için diner gibi olduğunda kadın kulübenin önüne 2 tahta tabure çıkartıyordu. Bak dedi bir defasında ve bir peygamber devesini işaret etti. Bir mantis, yaratıcısına şükrediyor. Ellerini dua etmek için değil, öldürmek için kaldırıyor dedi Orlando. Yanına yaklaşan her şeyi yutar. Hatta çiftleşme esnasında erkeğini bile. Sen bundan anlamazsın diye sözünü kesti kadın onun. Dua ediyor. Yerleşimin kenarındaki kulübesi diğerlerinden daha yüksekte bulunuyordu. Orlando tam 18 çatı saydı. Civardaki çorak toprakların ta uzağına bakabiliyordu. Her yan taşlarla, çeşitli renklerde kayalarla doluydu. Damarlardan fışkıran kan kırmızısı, yosun yeşili, koyu mavi, kömür karası, mat gümüş ve gri'nin akla gelebilecek tüm tonları. Köy terk edilmişe benziyordu. Erkekler denizde veya dağlardaki sürülerinin yanındaydı. Köyde kalan birkaç yaşlı adam ve kadın onu düşmanca gözlerle süzüyor, çocuklar arkasından taş atıyordu. Civenit daesu mare furat, dedi. Ona ilgi gösteren tek kişi olan Luigi. Denizden gelenler hırsızdır. Bu daima böyle oldu. Adamıza ayak basanların tümü bizi soymak istedi. Fenikeliler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, şimdi de Pizalılar ve Cenevizliler. Kendinizi savunmadınız mı hiç diye sordu Orlando. Sık sık ama her defasında çuvalladık. Hanfikora ismini duymuş muydun hiç? Bizden biriydi. Anibal, Roma kapılarına dayandığı sırada imparatorluğun içinde bulunduğu durumdan yararlanıp özgürlüğümüzü ilan etti. Roma generali Manlius Torquatus, kötü silahlanmış Sardunya çobanlarını buradan pek uzak olmayan Monteferro eteklerinde mağlup etti. Ceset tarlasına dönen savaş alanını gören Hanfikora, kendisini kılıcının üzerine attı. 2 kuşak sonra Balari ve Ilensi çoban kabileleri bir denemede daha bulundular. Roma bu kez General Semponius Gracchus'u gönderdi. O da eline geçirdiği herkesi köleleştirdi. Bütün köle pazarları Sardunyalılarla tıka basa dolduğu için fiyatlarda ani bir düşüş yaşandı. Sardivernales, sudan ucuz Sardunyalılar, günlük konuşmada kullanılan bir deyim oldu. Bu nedenle hizmetimizde bulunmak seni kızdırmasın tapınakçı. Sardivernales zavallılarının durumları senin kadar iyi değildi. Sardunyalılar yabancı düşmanıdır. Yabancı ise aynı yerleşimden olmayan anlamına gelir. Burada tüm köyler, otlaklar, subaşları, yol hakları, kaçırılan koyunlar ve kızlar yüzünden birbiriyle kavgalıdır. Vendetta denizden daha fazla kurban alıyor. İnsanların kimseye güveni yok. Birbirlerinden uzak duruyorlar. Düşünebiliyor musun? Sardunya içlerinde öyle köyler var ki sakinleri denizin ne demek olduğunu bilmiyor. Bir adada yaşamanın anlamını tasavvur dahi edemiyorlar. Denizi hiç görmemişler. Zaten umurlarında da değil. Keçileri ve koyunları onlara yeterince besin sağlıyor. Şarap, zeytin ve bal bol bol mevcut. Bir insan mutlu olmak için başka ne isteyebilir ki? Dışarıdan gelen her şey kötüdür. Buna sen de dahilsin. Keçi ahırının arkasında bulunan ısırgan otlar, böğürtlen çalıları, dikenler ve yaban otlarıyla dolu küçük bahçe, ender bulunur canlılarla dolu ilginç bir gözlem yeriydi. Burada bilinen tüm kanatlı böcek türleri vızıldayarak uçuşuyordu. Yaban arıları, eşek arıları, kazıcı arılar, toprak arıları, bal arıları. Orlando tüm bu türleri birbirinden ayırt edebiliyordu. En çok da örümcekleri seviyordu. Onları ağlarının şeklinden bile ayırt edebiliyordu. Sırtında bir haç taşıyan haçlı örümcek, çevik avcı örümcek, uzun bacaklı tuzakçı örümcek. Onların küçük ve bildik dünyaları, lavanta kokusu, cırcır böceklerinin sonu gelmez şarkısı, koyunların melemesi ona Yisur çayırlarını hatırlatıyor, sıla hasreti çekmesine neden oluyordu. Bir defasında aşağıdaki çiftliklerden birinde bir eşeği sıkı sıkı tutan iki adam gördü. Üçüncü bir adam elindeki bıçağı hayvanın başına sokup duruyordu. Henüz oldukça genç ve dikkat çekecek kadar sıska olan eşek, yürek parçalayıcı bir sesle bağırıyordu. Orlando, elleriyle kulaklarını örtmek zorunda kaldı. ''Tanrım, neden artık son darbeyi indirmiyorlar?'' Ama adamlar bunu yapmak yerine zavallı yaratığı yularından çekerek çiftlikten dışarı çıkardılar. ''Bunu neden yaptılar?'' diye sordu Orlando Luigi'ye. ''Tarlalarımızdaki sulama arklarında çalışan katırları görmüştün değil mi?'' Tüm hayatları boyunca oldukları yerde bir daire çizip duruyorlar. Hiçbir yaratık buna dayanamaz. Eşekler bile. Bu nedenle onlara karanlık yular takılır.